Dolayısıyla adımız bile uygun için.
Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında işte yine birlikteyiz. Saatlerimiz 15'i 5 dakika geçiyor. 15.55'e dek sürecek canlı yayınımızda bugün yine çok değerli konuklarımızla ve önemli konularımızla sizlerle birlikte olacağız. Sizin de bizimle olmanızı bekliyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ya da Memleketim FM'de hayatın seslerine hepinizi davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız... 0-90-312-463-34-19 463-34-21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz bu iletişim yollarımız aracılığıyla. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 20 Kasım. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Biz de bu gün dolayısıyla Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Dünya Çocuk Hakları Günü üzerine Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı, Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Ercüment Erbay hocamızla güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hemen sonrasında Dünden Kalanlar köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla da Anadolu'nun ilk yerleşim merkezlerinden Göbekli Tepe'yi konuşacağız. Hayatın Sesleri güzel bir müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Seher vakti bir güzele vuruldum.
Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum. Mor menekşe nergis dizmiş boynuna,
kuşluk vakti aldı beni koynuna.
Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum.
Seher vakti bir güzele vuruldum.
Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi. Seher vakti bir güzele
seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer incemele bucağını kurban, tatlı dile seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer incemele bucağını kurban, tatlı dile seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuza değerli hocamızı aldık. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkan yardımcısı, aynı zamanda Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor Ercüment Erbay hocamız bizimle birlikte. Sayın Erbay, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Bugün 20 Kasım, bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Bu konu üzerine, çocuklarımız üzerine, aslında en değerli varlıklarımız üzerine konuşmak istiyoruz. Peki en değerli varlıklarımız dedim ama biz gerçekten büyükler olarak en değerli varlıklarımızın değerinin ne kadar büyük olduğunun farkında mıyız?
Efendim, çok güzel bir soruyla karşı karşıya kaldık. Tabii çocuklar bizim değerimiz, geleceğimiz deniliyor. Yalnız acaba ne derece değer veriyoruz? O ayrı bir tartışma konusu. Mesela efendim, şu an ülkemizde yaklaşık 28 milyon çocuk var. Peki acaba 28 milyon çocuğa ne derece değer veriyoruz, ne derece haklarını veriyoruz ve ne derece koruyoruz, bizim için çok önemli. Hı hı. Sayıdan ziyade önemli olan çocuklara verdiğimiz değerdir efendim. Hı hı. Önemli şey budur.
Peki değer vermek deyince, hı, yani onu hangi statüde tutmak gerekiyor? Evet, her anne baba için kendi çocuğu çok değerlidir. Peki, hı, acaba komşunun çocuğu ya da başka bir ülkedeki çocuk ya da başka bir şehirdeki çocuk da kendi çocuğu kadar değerli mi?
Hepsi değerli. Hepsi birbirinden değerli. Komşununkinde de bizim çocuğumuz da, hepsi birbirinden değerli tabii ki.
Peki o değeri ona nasıl göstereceğiz ya da
efendim,
gösterebiliyor
şimdi
muyuz?
Şimdi değer deyince bizim aklımıza İki kavram aklımıza gelir. Psikolojik değer ve ekonomik değer. Psikolojik değer demek çocuğu sevmek, saygı duymak ve aynı zamanda onun sağlığını, aynı zamanda da bütün haklarını gözetmek demektir. Ama ekonomik değeri tam tersidir. O çocuğu çalıştırmak demektir. O yanlış olan odur. Ama bizim dikkate almamız gereken şey psikolojik değerdir.
Aslında ekonomik değer deyince benim tam tersi şöyle gelmişti aklıma. Siz bambaşka bir açıdan tabii yaklaştınız. Hani çocuğun iyi bir gelecek sahibi olabilmesi için ona ekonomik olarak vereceğimiz destek gibi algılamıştım aslında.
Evet, aslında öyle algılanıyor. Doğru diyorsunuz. Halbuki öyle değil. Ekonomik değer sadece çocuğu sömürmek demektir. Onu çalıştırmak demektir. Bu ne yazık ki hala bu devam eden bir şeydir. Hı hı. Peki nerede devam ediyor derseniz de ülkemizin doğu kısmında devam ediyor. Devam ediyor ne yazık ki.
Doğu bölgelerimizde
daha çok
daha
oluyor.
Mı çok daha çocuk çok çalıştırma? Biraz yoksulluk kısmına değinecek olursak, çocuklarımız şu anda iyi ekonomik şartlarda yaşayabiliyorlar mı Türkiye'de?
Şimdi efendim, çok yoksulluğu deyince aklımıza gelen bazı kavramlar olmalı. Beslenme, sağlık ve iyi bir yaşam kalitesi demektir. Peki ben çocuğun değerinden yine bir devam etmek isterim için doğrusu. Çünkü oradan ilerlesek daha iyi bir kapı açmış oluruz.
Tabii.
Efendim şimdi bakın. Önce ben bir araştırmadan kısaca bahsetmek isterim. Çünkü çok güzel araştırma yapılmıştır. Çiğdem Kağıtçıbaşı rahmetli oldu. Çok güzel bir araştırma yaptı. Bakın efendim. 1975 yılında bir çalışma yaptı. O zamanki çalışmada çocuğun değerinin, ekonomik değerinin yüksek olduğu belli oldu. Yalnız 28 yıl sonra yeniden araştırma yaptı. Yeniden yaptı. Bu sefer tamamen değişti. Psikolojik değer demiştim. Tamamen değişti. Yalnız bir yerde tamamen değişmedi. Ülkenin doğusu. Orada değişmedi. Hala orada ekonomik değer yüksek. Ülkenin batısında psikolojik değer gayet iyiken, ülkenin doğusunda hala ekonomik değerin yüksek olduğunu görüyoruz.
Bu neden kaynaklanıyor?
Eğitim efendim. Eğitim. Eğitimli aileler, eğitimli çocuklar ve yaşanan bölge buna doğrudan etki ediyor efendim.
Peki neler yapılmalı bu ekonomik değerini hani düşünmeden çocuğu bir çocuk olarak yaşar hale getirmek için?
Efendim öncelikle tabii ki çocuğa değer vermek dedik. Yalnız çocuğa değer vermenin yolu iyi bir eğitim ortamında yetişmesini sağlamak. O kesinlikle önemli olan başlardan biri. Eğer iyi bir eğitim verirseniz hem ailenin içerisinde hem okulda. Doğru orantılı olarak iyi bir eğitim verirsek çocuğun değeri de yükselir. Çocuğun benlik saygısı yükselir, öz saygısı da yükselir, özgüveni de yüksek olur ve böylece daha başarılı bir süreç yaklaşmış olur.
Aslında sadece çocuğun eğitimi değil sanıyorum, anne babanın eğitimi
tabii,
de bu anlamda çok önemli değil mi?
Tabii, çok şey beğendiniz. Tabii ki. Efendim anne babanın eğitimi doğrudan çocuğun.
Ona yansıyor.
Yansıyor ne yazık ki.
Peki iyi eğitimli olmayan bir anne babanın çocuğu bundan nasıl olumsuz etkileniyor?
Efendim tabii ki şimdi tabii o annenin suçu değil bu. Kesinlikle yaşadığı bölgeye göre değişir demiştim. Ne yazık ki böyle bir durum var ama şimdi mesela Doğu Anadolu demiştim. Doğu Anadolu damgalamak için söylemiyorum. Oradaki okulların kalitesinden tutun da eğitimin kalitesine kadar giden bir süreçte karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden de anne baba ne kadar yüksek bir eğitim alırsa ve kendini ne kadar geliştirirse çocuk da o kadar kendini geliştiriyor ve bu çerçevede de artık hem çocuk hakları da bu çerçevesinde daha iyi bir noktaya gelmiş oluyor.
Batı bölgelerimizde anne baba eğitimi biraz daha yüksek olduğu için mi çocukların bu değer seviyesi yükseliyor?
Kesinlikle efendim, kesinlikle.
O zaman ilk olarak eğitim vermeye aileden başlamak.
Evet, aileden başlayacağız. Tabii aile eğitimde olunca ve aile çocuğunu eğitirse ve onunla ilgilenirse, sevgi gösterirse zaten ondan sonra da çocuğa da yansıyacaktır.
Evet, tabii çocuklara değer vermek deyince benim aklıma bir aile bütünlüğü içinde çocuğa onun kararlarına saygı göstermek durumu da ortaya geliyor. Çocuğun o karar verme aşamasında katılımı nasıl sağlanmalı?
Şöyle efendim, şimdi benim çocuk katılımıyla ilgili bir kitabım var. Şöyle ifade edeyim. Bu çocuk hakları sözleşmesinin 12. maddesi bu arada. Çocuğun kendi görüşünü ifade etmesi demektir. Mesela diyelim ki çocuk mesela bir evin duvarı boyanacak. Diyelim ki. Mesela acaba hangimiz çocuğumuza soruyoruz ki duvarın rengi ne olsun diye. Biz karar veriyoruz. Ne yapıyoruz? Beyaz mı seçiyoruz? Şampanya mı? Hiç değil mi? Sormuyoruz. Mesela hangi okula geleceğini biz mi karar veriyoruz?
Biz karar veriyoruz tabii.
Değil mi efendim? Peki, i̇şte çocuk katılım bu demek.
Ama çocuğa sorduğumuzda çocuğun onun tabii bilincinde olması gerekir. Tamam tabii. Belki odasının renginin ne olduğunu seçebilir ama hangi okula gideceği konusunda da bize bilgi vermesi
tabii.
gerekir.
Şimdi ebeveynlerin de tabii ki bu konuda biraz daha baskın olabilir. Ama bu sırf bu nedenle bundan vazgeçmemeliyiz. Mesela her şeyi en iyi bilen biz yetişkinleriz dersek o zaman yine ebeveyn baskın olur. Çocuğun görüşü alınmaz olur.
Yani en basitinden bir oda rengini seçmekten tutun da aslında en üst seviyedeki onun kararına saygı göstermekten bahsediyoruz. Çok geniş bir skala, çok geniş bir aralık. Bu anlamda şimdi yine o yoksulluk kısmına dönecek olursak yine iş aslında eğitime varıyor değil mi?
Kesinlikle.
Bu çocukların çalıştırılması hani ekonomik olarak görülüyor dediniz ya. Ekonomik olarak çocuğu gören bir ailede yetişen çocuk da aslında karar verme aşamasında çok da yetkin olamayabiliyor.
Olabiliyor. Bu durumlarda ebeveyn iyi bir yetişmiş ve iyi eğitimli bir aile bu konuda biraz daha yönlendirici olabilir. Olabilir. Ama her şeye rağmen yine de çocuğun görüşünü almak gerekir efendim.
Evet. Bu konuda nasıl destek verebiliriz ailelere? Siz aynı zamanda Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olarak hani bu konuda ne gibi çalışmalar
efendim, biz
yapılıyor?
Mesela biz ailelere Milli Eğitim Bakanlığı'nda eğitimler veriyoruz. Gidip o başka yerlerde de aile çalışma Sosyal Emekler Bakanlığı'nda da eğitimler veriyoruz. Böyle olunca doğrudan işe vuruk eğitimler bu arada. Didaktik değil. Böyle çocuk mesela bundan hiç hoşlanmaz. Böyle ders anlatır gibi anlatırsanız çocuk dinlemez bile, dikkate bile almaz. Biz oyun yoluyla, resim yoluyla eğitimler, drama yoluyla eğitimler verilince O zaman ne oluyor? Çok güzel. Çocuğun o zaman beyninde işlemiş oluyor.
Anne babalara eğitim nasıl devam ediyor?
Anne babalara da, anne baba da yine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda sırf bu konuda bir genel müdürlük var. Onlar çok güzel modüller hazırlıyorlar. Onlar da aynı şekilde, o dediğim şekilde onlar da onlara eğitim veriyor.
Anladım.
Yani o aile çalışma, sosyal hizmetler ayrı boyut. Çocuk kısmı ayrı boyut. Hepsi kendi branşları farklı farklı oluyor.
Siz bu araştırma merkezinde ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Projeler yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Genelde bu şekilde yürüyor.
Biraz detaylandırır mısınız? Tabii. Örneğin bir toplantıda hangi konular daha çok ön plana çıkıyor?
Şöyle oluyor efendim. Mesela sokak çocuklarıyla ilgili bir araştırma yapıyoruz. Doğrudan sokak çocuklarıyla görüşüyoruz. Sonra aileleriyle görüşüyoruz ve ondan sonra görüştükten sonra raporu yazıyoruz tabii ki. Böyle bir çalışma raporunu yazıp bitiriyoruz.
Hani sokak çocuklarıyla görüşüyoruz dediniz, tabii. Aileleriyle görüşüyoruz dediniz. Tabii. Peki aileleri olmayan çocuklar nasıl
onlar
değerlendiriliyor?
İşte o zaman işte o kimsesiz çocuklar dediğimiz gruplar oluyor. O zaman sadece çocuklarla görüşüyoruz.
Çocuk esirgeme kurumuyla da bağlantı kuruyor musunuz?
Tabii, kesinlikle. Zaten en önemli paydaşımız o.
Neler yapıyorsunuz birlikte? Nasıl çalışmalar
birlikte
yürütüyorsunuz?
Birlikte çalışma yapıyoruz efendim. Şimdi toplantılar yapıyor demiştik. Mesela efendim gidip orada yaptığımız görüşmelerde öncelikle önce bir çalışma ortaya koyuyoruz. Bir modül oluşturuyoruz. Modül oluşturduktan sonra ailelerle nasıl görüşülür? Çocukla nasıl görüşülür? Önce bunu bir hazırlamamız gerekiyor. Yoksa direkt öyle hazırlıksız gidip görüşülmüyor böyle şeyler. Ondan sonra efendim direkt ailelerle nasıl görüşülür? Acaba ailelerle görüşürken çocukla nasıl iletişim kurulur? Kendini nasıl ifade edeceğini anlatmak gerekiyor. Çocukla zaten iletişim çok farklı bir konu. Çocukla iletişim çok farklı. Onun biraz farklı.
Peki aileyle konuşurken çocuk da yanınızda oluyor mu?
Hayır,
yoksa aileyle
kesinlikle,
ayrı çocukla ayrı
kesinlikle
konuşuyorsunuz.
Ayrı, kesinlikle.
Neler çıkıyor bu konuşmalarda?
Efendim çok farklı tabii, duruma göre değişiyor. Bir de çocuğun durumuna göre, çocuk işçi mi, ismi arayan çocuk mu, madde kullanan mı çocuk mu, o duruma göre çok değişiyor.
O zaman biraz o konulara değinmek lazım. Çocuklarımızda gördüğümüz haklarının ihlal edildiği hangi noktalar var?
Efendim en çok çocuk istismarında oluyor. Ve çocukların da başvurabileceği aslında çok fazla mekanizmalar da var. O yüzden de çocuklar şu an ciddi anlamda bir çocuk istismarı sorunumuz var. O kesin. Zaten benim aldığım notlardan biri de çocuk istismarıdır.
Evet. Nasıl ülkemizde şu anda durum?
Efendim ensest duymuşsunuzdur. Ensest ciddi anlamda yaygın bir durum var. Zaten bakanlıklar bu konuda çok ciddi eğiliyorlar. Efendim mesela affedersiniz babası kızına, dayısı yeğenine ve benzeri çok fazla istismarlar oluyor. Oluyor ve bu daha çok da aile içinde oluyor ve saklanıyor. Ve bu iş aile içinde saklandığı için de örtbas ediliyor.
Konu komşu ne der, akrabalar
tabii,
ne der endişesiyle.
Endişesiyle oluyor ne yazık ki.
Siz peki bu ailelerle yaptığınız görüşmelerde bu durumları nasıl ortaya çıkarıp nasıl çözüm yolları üretiyorsunuz?
Efendim, aileler bu konuda biraz kendilerini çok kapalı tutuyorlar. Böyle çok da güzel kendilerini ifade ettiklerini düşünmüyorum. Hatta hiç konuşmayan bile oluyor. Ve susuyorlar. Anladığımız kadarıyla biraz kendi işlerinde konuşuyorlar. Daha önceden.
Ama sizin gibi uzmanlara bu konuyu aktarmak istemiyorlar, öyle mi?
İstemiyorlar tabii efendim, istemiyorlar. Çünkü az önce ifade ettiğimiz gibi örtbas etmek. Çünkü damgalanma endişesiyle.
Peki nasıl çözülecek? Çözüm yolunu nasıl önerirsiniz?
Efendim model önerisi çok önemli. Ben çok model önerisi oluşturuyorum. Böyle bunu yapmamız gerekiyor. Bu yüzden de bütün bakanlıkların bir araya gelmesi. Çocuk İsmail'e ilgili Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı bir araya gelip aynı masa etrafında günlerce toplanıp bir çözüm önerisi oluşturmaları gerekiyor. Yapıyorlar zaten, yapıyorlar. Ama ne yazık ki çocuğa olan şeyler biraz çok yavaş ilerliyor. Çünkü ne yazık ki çocukların durumu ne yazık ki az önce konuştuğumuz nedenlerle biraz çok iyi gitmiyor.
Durumun vahim olduğundan bahsettiniz ve model üretilmesi gerektiğinden.
Kesinlikle.
Bir model örneği bizimle paylaşır mısınız?
Tabii. Mesela efendim benim sokak çocukla ilgili model önerim var. Mesela şu an ülkemizde siz de şahit oluyorsunuzdur. Nerede oturursanız oturun sokakta fazla sokakta çalışılan çok görüyorsunuzdur.
En Tabii. basitinden trafikte
cam silen,
cam silen ya da size peçete mendil satan çocuklar.
Evet. Efendim, o yüzden ben bir model önerisi oluşturdum. Model önerisinde şöyle bir şey var. Şimdi daha önce Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bir kuruluş vardı. Çok gençlik merkezleri. Bu ne yazık ki kapatıldı. Kapatılınca şimdi sosyal hizmet merkezlerine geçti bu durum. Onlar da birçok şeyle ilgilendiği için bazen de ihmaller olabiliyor. Benim oluşturduğum model önerisi biz kurum model önerisi. Böyle çiftlik modeli gibi.
Nasıl?
Şöyle.
Biraz detaylandırır
tabii
mısınız?
Tabii ki, tabii ki. Efendim, mesela içerisinden tutun da personelinde verilecek hizmetler, uygulamalar, yani çamaşırhanesine kadar her şey var içerisinde. Çok fazla sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, öğretmenler hepsi bir arada çalışıyorlar. Ve doğrudan ailelerle, çocuklarla birlikte çalıştığı bir model önerisi bu.
Çiftlik gibi dediniz. Hani belki hayvanlar falan gibi gözümde canlandı
tabii,
olabilir.
Hayvanlar da, hayvanlar da var.
Hani çocukları daha doğaya yakın tabii. tutmak, o dost canlısı hayvanlarla bir arada onları kazanmak anlamında bir çalışma gibi
kesin doğru anlamışsınız efendim.
Bir de yavaş yavaş süremizin de sonlarına geliyoruz. Sokakta çalışan çocuklardan bahsettiniz. Bu konuda neler yapılabilir o çocuklarımızı kazanmak anlamında?
Efendim, çözüm ailede. Onu söyleyeyim. Çözüm de ailede, sorun da ailede. O yüzden de ailenin eğitiminden bahsetmiştik. Çözüm ne yazık ki ailede bitiyor. Aile ne yazık ki çocukları çalıştıran aile. Kendisi de ile çalıştırıyor. Ve bunu düşünmüyor. Eğitimden mahrum mu kalacakmış? Geleceğe de sıkıntı mı çıkacakmış? Bunu dikkate bağlamıyor.
Direkt ekonomik dediniz ya i̇şte, programımızın başında.
Hep durum bundan kaynaklanıyor efendim.
Evet. Son olarak Dünya Çocuk Hakları Günü'nden ve 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden de bahsedelim. Bu haklar nasıl tanımlanmış? Bu haklarda ne gibi çocuklarımızın haklarını koruyacak ne gibi unsurlar yer almış?
Efendim, ana başlıklarımız en baştaki şemsiye haklar deriz biz buna. Yaşama ve gelişme hakkı, eğitim erişimi hakkı, daha çok var da biraz şemsiye haklar zaten daha korunma hakkı, beslenme hakkı gibi haklarımız var. Biz en başta bunlara dikkat etmemiz lazım. 56 madde çok fazla madde var. Onları zaten izleyicilerimiz, onları zaten incelediklerinde daha fazlasını göreceklerdir.
Evet, bu Çocuk Hakları Sözleşmesi de Dünya Çocuk Hakları Günü de bu sözleşmedeki maddelerin aslında biraz daha farkındalık yaratılması açısından gerçekleşen
çok iyi bir sözleşmedir bu arada. Çok iyi bir sözleşmedir. Yıllarca değişti, kaç kere değişti. Son hali elimizdeki bu ve o kadar ayrıntılı yazılmış ki ve şu an çok güzel bir sözleşmeyle karşı karşıya. Ama yeterince dikkate almamız gereken uygulama. Sözleşme orada durursa, uygulanmazsa hiçbir anlamı kalmıyor efendim.
Evet, Türk milletinin güçlü geleceğinin mimarı çocuklarımız. Onların her biri ayrı değer bizim için. Gelecek onların elinde. Biz de çocuklarımızın haklarını sonuna kadar savunmak zorundayız. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkan yardımcısı, aynı zamanda Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor Ercüment Erbay hocamızla çocuk haklarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Dünden Kalanlar köşemizde sizlerleyiz.
Aşkım, sana söz ver. çok sevdim. Sen ağlasan da gülsen de ben seninleyim. İyi günde kötü günde hep beraberim. Yansa yıkılsa bu dünya vazgeçmem senden. Aşkım sana söz verdim. Aşkım, seni çok sevdim. Söz verdim, aşkım, seni çok sevdim. Sen ağlasan da gülsen de ben senin. Yansa yıkılsa bu dünya vazgeçmem senden. Aşkım sana söz verdim. Aşkım seni çok sevdim.
Dünden kalanlar.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamız her salı olduğu gibi bugün de bizimle birlikte hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Bugün değerli hocamla Anadolu'nun ilk yerleşim merkezlerinden olan Göbekli Tepe'yi konuşacağız. Evet. Şanlıurfa Göbekli Tepe bildiğim kadarıyla 2018 yani bu yıl UNESCO Dünya Miras evet. listesine de alındı. Değeri evet. Zaten paha biçilmez bir değeri vardı ama UNESCO tarafından da miras listesine alınmış olması tabii onun değerini dünya çapında da artırmış oldu. Neden evet. bu kadar değerli Göbekli Tepe? Tarihin ilk yerleşim noktası hatta kimilerine göre sıfır noktası olarak değerlendiriliyor. Evet. Nedir önemi?
Özellikle Neolitik çağ ikiye ayrılıyor. Neolitik çağ yerleşimlerinden bir tanesi ikiye ayrılıyor. Bu Neolitik çağın ayrıldığı iki dönemden bir tanesi çanak çömleksiz Neolitik dönem denilen dönem. Paleolitik dönem dediğimiz taş devri, avcılık toplayıcılıktan sonra işte cilalı taş dediğimiz Neolitik çağ. Daha çok işte tarıma geçildiği, insanların yerleşik hayata geçtiği, hayvanları evcilleştirdiği dönem olarak biliniyor ve Neolitik devrim olarak adlandırılıyor. Özellikle ilk başta daha çok antropologların tarif ettiği Neolitik çağ tanımına baktığımızda yani tarıma geçiş ve tarıma geçişle birlikte pardon yerleşik hayata geçiş ondan sonra tarıma geçiş gibi bir algı vardı. Yine avcılık toplayıcılıkla ilgili daha önceden ortaya konulan bilgiler küçük gruplar halinde daha böyle yabani bir hayat süren çok fazla medeni olmayan ilkel dediğimiz insanlar gibiydi. Yani daha farklı bir algımız var şimdi bile yani taş devri insanı dediğimizde kafamızda canlanan insan tipini düşünebiliyorsunuz. Evet. Şimdi 1960'larda yapılan kazılarla özellikle 1952 yılında Kathleen Kenyon'un Eriha höyüğünde yaptığı çalışma öyle gösteriyor ki Neolitik çağ evet çanaklı çömlekli bir bölümü de var ama ondan öncesinde tarıma geçildiği halde çanak çömlek olmayan bir dönemi de var. Ve bu zannedildiği gibi kısa bir dönem değil oldukça uzun 2000-3000 yıla yayılan uzun bir dönem olduğu ispatlanıyor. Tabii teknolojinin gelişmesi bir takım karbon testlerinin yapılabilmesi bir takım kimyasal testlerin yapılabilmesiyle bunlar ortaya konuluyor. Böylece bazı buluntuların çok erken döneme kadar götürülebilmesi ve bu dönemde çanak çömlek olmaması Neolitik dönemi dediğim gibi çanak çömleksiz Neolitik dönem
iki
ve çanak çömlekli Neolitik dönem diye iki bölüm ayırıyor. İşte Göbekli Tepe'nin ve o bölgedeki diğer işte Batman'daki Nevali Çori gibi hani bu tür Hallan Çemi gibi Çayönü gibi Diyarbakır'daki pek çok yerleşim Karahantepe gibi pek çok yerleşim yerinin aslında bize gösterdiği şey birazcık dünya arkeolojisine katkısı özellikle bu çanak çömleksiz Neolitik dönemle ilgili. Yani bütün bilinenleri hatta biraz önce söylediğim Paleolitik dönemle ilgili bile bildiklerimizi tamamen değiştirecek nitelikte. Bir de tabii milattan önce 4000'e yaklaşık götürülüyordu ilk tapınak. Ama şimdi milattan önce 12.000 yılda çok bilimsel olarak ispatlanmış bir anıtsal tapınak yeri ibadet yerinden bahsediyoruz, ritüel yerinden bahsediyoruz, kült bir yapıdan bahsediyoruz Göbekli Tepe'de. Tabii bu da yine bildiklerimizin ötesinde yepyeni bir yere taşıyor. Yani çok erken tarihe, milattan önce 10.000'e tarihlendiriliyor olması bütün bilinenleri birazcık aslında değiştiriyor. Ve ayrıca daha önceden biraz önce bahsettim Hallan Çemi gibi, Nevali Çori gibi spiral biçim, dairesel biçimde dikili taşların olduğu küçük buluntular vardı ama Göbekli Tepe bunu net olarak ortaya koydu, net olarak ispatladı. Tabii hani birçok başka özelliği de var. Şimdi özellikle ne deniliyordu? Biraz önce de söyledim. İnsanlar yerleşik hayata geçti, sonra tarıma başladılar. Ama görüyoruz ki burada yerleşim yeri yok Göbekli Tepe'de. Yani konutsal bir mimari yok. Hmm. Yakın çevresinde de yok. Uzak bölgelerde yerleşim alanları var. Tamamen konut olmayan dediğim gibi ibadet mekanı. özellikle büyük bir organizasyonun yapıldığı gözlemleniyor. Çünkü o kadar fazla hayvan kemiği büyük büyük kaplarda yaklaşık 160 litreyi alan ve orada sürekli tapınağın bir bölümü olarak düşünülebilecek içki kapları var. Ve burada yapılan testler sonucunda bunun bira üretimi için, bira tüketimi için kullanıldığını. Çünkü hani başları oluklu, çeşme başı gibi akacak şekilde tasarlanmış kaplar bunlar. Bu kadar büyük bir hani alkol tüketimi var. Bir taraftan pek çok o bölgede avlanmış, o bölgedeki varyasyonu gösteren hayvan çeşitliliği var. Birazdan belki o hayvan çeşitlerinden de bahsederiz. Bu çok büyük bir şölen, büyük bir ritüel, büyük bir organizasyonun olduğunu gösteriyor. Yine biz ne düşünüyorduk bu insanlarla ilgili olarak? Yani tarım birkaç türü itibariyle özellikle buğday ve arpa deneme yanılma yoluyla üretimine başlandığı önce yabani olarak üretilen yabani buğday, yabani arpadan yola çıkarak insanların bu türleri deneyerek tarıma geçtiğini. Hı. Ama şimdi burada ne görüyoruz?
Yani yerleşik hayat olmadan ibadet. da tarım
yapılmış. Dolayısıyla böyle bu tür bir alanda yani mesela genellikle neolitik dönemde yapılan diğer yerleşimlere baktığımızda bir kaynağın yanında, özellikle su kaynaklarının yanında kurulduğunu görüyoruz. En azından bir yakın çevresinde beslenebilecekleri bir kaynağın olduğunu görüyoruz. Ama Göbekli Tepe'yi baktığımızda Germuş Dağ silsilesinin en üst noktasında çorak bir yerde olduğunu görüyoruz ve büyük bir alana yayılmış. Yaklaşık yani 200 kilometrelik bir alanda yayıldığını görüyoruz. Çünkü taş ocakları, o kireç taşlarının alınıp getirildiği taş ocakları falan da düşünüldüğünde böyle bir hiç yerleşimin olmadı bu kadar büyük bir hani alan, o da çok ilginç. Yerleşim değil zaten. Bu anlamda da ilginç. Şimdi özellikle şeye bakarsak mesela daha önce paleolitik dönemde daha çok insan kendini doğayla eşit görüyor ve çizimlerde hayvan figürleri öne çıkıyor ya da hayvan figürleriyle birlikte insan figürleri varsa bile dediğim gibi o eşitliği yansıtıyor. Fakat neolitik çağla, yani son buzul çağından sonra soğuk iklimden daha ılıman, daha uygun bir iklime geçişle birlikte neolitik çağda bitki çeşitliliğinin, hayvan çeşitliliğinin, biyokültürün çok arttığını görüyoruz ve böylece beslenme olanaklarının daha arttığını görüyoruz. Bu beslenme olanaklarının artmış olması özellikle Anadolu'nun ve bereketli hilal dediğimiz bölgenin, işte Anadolu'nun güney bölgesi, Suriye toprakları, hani Mezopotamya bölgesi dediğimiz bölgede doğal olarak tarım bitkilerinin ortaya çıktığı, yabani olarak doğal olarak pek çok hayvan çeşitliliğinin olduğu, yani bir şey ekilip biçilmese de insanların orada yaşayabilecek beslenme kaynaklarına sahip olduğunu gösteriyor. Ama Göbekli Tepe'nin doğrudan hani bir konut yerleşimi olmadığını, çevresindeki bulunan yaklaşık hani çok da büyük bir çerçeve çiziliyor tam ispatlanmamakla birlikte. Çünkü bu tür büyük organizasyonların Göbekli Tepe'deki gibi, eğer bir ritüel yapılıyorsa, şölen yapılıyorsa, bu büyük organizasyonların hem dini ritüeller olabileceğini hem de aynı zamanda sosyalleşme için takas, birlikte bir takım değiş tokuşların yapılabildiği farklı amaçlar için olabileceği düşünülüyor. Bu da mesela diyelim ki bir avcı toplayıcı grup, yaklaşık 15-20 kişiden oluşan, 20 veya 15-20 ila 50 arasındaki bir kişiden oluşan ve yaklaşık olarak hani ortak kültüre sahip yaklaşık diyelim ki 20-30 grubun çevrede yaşadığı bir şekilde düşünülüyor. Bu tür buluntular da farklı ham maddelerin, farklı buluntuların, farklı eşyaların, deniz kabuğu gibi, işte farklı taşlar gibi farklı ham maddelerin orada bulunmasından dolayı çok farklı bölgelerden insanların gelerek orada bu yapının hem inşasına katıldığı hem de oradaki törene katıldığı, yani yapılan organizasyona katıldığını gösteriyor. Dolayısıyla daha öncesinde işte avcı toplayıcı gruplar veya neolitik çağın o çanak çömleksiz döneminde çok da fazla sosyal yapı anlamında insanların bir sosyal yapısının olmadığı, bunların daha sonra tarıma geçişten sonra olduğu gibi düşünülen düşünceleri tezleri değiştirdi. Çünkü böyle büyük bir yapı, büyük bir inşaat, ki daha önceki benzerlerine bakılarak, Endonezya'daki benzerlerine, Paskalya Adası'ndaki, Şili'deki benzerlerine, yani heykellerin veya büyük taşların yapılmasıyla ilgili benzerlerine bakıldığında çok büyük sayıda insanın o taşların çıkarılmasında, taşınmasında, konulmasında görev yapmasını ve bunların uzun süreli çalışmasını gerektiriyor. Yine aynı şekilde bu insanların su kaynağı yok dedik, dağın tepesinde dedik, su ve yiyecek getirilmesine ihtiyaç var. Bir grup insanın da bunlarla ilgilenmiş olması lazım. Tabii ki bu taşların oradan çıkarılması, üzerlerinde hayvan figürleri var, insan figürleri var. Bunların oraya kazınması falan gibi böyle ihtisaslaşmayı gerektiren bir takım işlerin olduğunu gösteriyor. Bu kadar organizasyon mutlaka bir yöneticinin, bir koordinasyonun olmasını gerektiriyor. Dolayısıyla sosyal yapılanma var basbayağı. Ve o sosyal yapılanma karmaşık bir sosyal yapılanma. Bu da çok farklı bir görüş ve farklı bir durumu ortaya çıkarıyor. Tabii bunlar hani tam olarak netleşmiş şeyler olmamakla birlikte şu anki verilerle bile bunları söylemek mümkün. Tabii biz hani 1994'ten itibaren Klaus Schmidt'in kazıyı tabii 2014 yılında kendisini kaybettik. Evet, yani çok ömrünü buraya neredeyse adadı diyebileceğimiz bir kişi kalp kriziyle ani bir şekilde vefat etti. Hani sonra gene Alman Arkeoloji Enstitüsü kazıyı devam ettirdi. Bütün o şeyi durdurmadan hala aralıksız devam ediyor ama yani bu kadar önemsemelerinin sebebinin işte pek çok teoriyle ilgili ileride ortaya çıkabilecek sırlarıyla birlikte pek çok teoriyi çürütebilecek, yeni bilgiler getirebilecek çok farklı arkeolojiye ve dünya tarihine katkıda bulunabilecek beklentiler var. Yani o anlamda daha çünkü her kat her şey tam olarak kazıda yani daha ortaya çıkarılamadı.
Kazı devam ediyor.
Kazı devam ediyor. Ve mesela ilginç şeylerden bir tanesi orada daha çok mesela Çatalhöyük'te ilk yerleşimlerden biri, gene Anadolu'nun ilk yerleşimlerinden bir tanesi, kadın figürü var, kibele figürü var, ilk kibele figürlerinden bir tanesi var, göğüsleri hani çok fazla doğurganlığı ifade ediyor, yanında aslan figürleri var. Enteresan bir şekilde mesela Göbekli Tepe'de cinsel organları çok daha büyük çizilmiş, erkek sembollerine daha ağırlıklı bir tane sadece kadın figürü bulunabildi. O da doğum yapan bir kadın ve ilginç bir şekilde mesela baş, çocuğun başı önce gelir, ayaklar geliyor mesela burada. Hani kadın figürünün de tam olarak neden öyle çizildiği de henüz ortaya çıkarılamadı. Hatta ilginç bir şekilde şöyle bir şey anlatılıyor. Köylüler, o bölgedeki köylüler, orada yatırlar varmış, oraya ziyarete giderlermiş. Hatta çocuğu olmayanlar gidip orada hani
dua
çocuk
ediyorlar
için dua ederlermiş. Evet. Ve işte kimisi de diyor ki çocuğum oldu oraya gittikten sonra falan. Onların o dua ettikleri bölgede çıkıyor o kadın resmi. O da çok ilginç geldi bana. Yani hani onlar da şaşırmışlar böyle bir şeye. Ama mesela erkek ağırlıklı bir kültür. Çünkü o taşların taşınması, getirilmesi, götürülmesi, bu avların
ve dağın tepesinde çok olduğunu ifade ettiniz. Evet. Hani eğimden dolayı çok zor şartlarda aslında yapılmış.
Yani bu sosyal yapılanma itibariyle de çok hani çok sonrasında bu sosyal yapıların ortaya çıktığını düşünüyorduk ama burada baktığımız zaman çok ciddi bir sosyal organizasyonun olması gerektiği, yine biraz önce söyledim, ritüel dışında da sosyalleşme, birbirleriyle değiş tokuş yapma, çünkü bulunan eşyaların yakın çevredeki, yani 200 bin kilometre mi diyeceğim, yani çok denizden kabuk dediğim gibi görüldüğüne göre çok farklı bölgelerden oraya bir şekilde aralarında bir ilişki, iletişim olduğunu da gösteriyor. Malzemelerin bulunması yine farklı bölgelerde buradaki kabartmalara, çizimlere benzer küçük amuletlerin bulunması, plakaların, taş plakaların bulunması, benzer işaretlerin onlarda da olması, belki de şimdi daha henüz bu ortaya çıkmadı ama yazı Sümer'de başlar diyoruz ama belki ilk yazı örnekleri mesela olabilecek olduğu söyleniyor. Bu görsellerin sadece bir görsel değil, aynı zamanda bir iletişim kanalı olabileceği söyleniyor. Pek çok yabani hayvan figürü var. O bölgedeki hayvan çeşitliliğine işaret eden pek çok hayvan çeşitliliği var. İşte nedir mesela, kuşlar, leylek gibi, karga gibi, yani bazıları bunların sadece besin amaçlı değil, yani mutlaka bir anlam ifade ettiği için çizilmiş. Çünkü düşük besin değerine sahip mesela karga falan, yani yenilmek için olmamış olabilir. Yine yırtıcı bir takım etçil hayvanlar, aslan gibi, kurt gibi, tilki gibi mesela hayvanları görüyoruz. Domuz çok fazla mesela, A, B, C, D diye böyle planlar orada, her bir dikili taşların olduğu yerler sınıflanmış. Mesela bir tanesinde yılan motifi daha ağırlıklıyken öbüründe domuz motifi daha ağırlıklı. Öbüründe mesela kuş motifi daha ağırlıklı. Bunların da farklı klanlara ait ayırt edici işaretler olduğu düşünülüyor. Mesela henüz daha ortaya çıkmamakla birlikte klanların olduğu, biraz önce söylediğimiz sosyal yapılaşmayı destekleyecek şekilde farklı klanlara ait olmuş olabileceği mesela konuşuluyor. Koyun veya keçi gibi farklı hayvanların, evcilleştirilmiş diyebileceğimiz hayvanların çizimine çok rastlanmıyor. Ağırlıklı olarak domuz çizimlerine rastlanıyor. Yine gömülerin, çünkü bilinerek, bilinçli bir şekilde gömülmüş taşlar. O T biçimindeki, ortada iki tane dikili taş, çevresinde ona bakacak şekilde mesela 12 tane taş dizilmiş.
Daire
bunlar
biçiminde.
Daire biçiminde. Bunlar üstü bilinçli olarak toprakla örtülmüş. O bilinçli olduğu da ortaya çıkıyor. Bu bilinçli olarak örtülmüş toprak kazıldıkça zaten bu dikili taşlar meydana çıkıyor. Hala kazısı devam eden diye bahsettiğimiz bu. Bunların devamının ortaya çıkarılmasına çalışılıyor. Bu moloz yığınlarının içerisinde bulunan hayvan iskeletlerine bakıldığında mesela etin %50'sini yaban öküzünden karşıladıkları, sonrasında ikinci sırada ceylan etinden karşıladıkları görünüyor. Yine dediğim gibi pek çok hayvan iskeleti bulunuyor. Bunların bir kısmı et tüketimi için şölende, hani et tüketimi için kullanılmış olabileceği gibi, bir kısmının da belki kurban amaç, ritüel amaçlı kullanılmış olabileceği düşünülüyor. Yani dediğim gibi bunlar henüz daha teori seviyesinde, çok daha hani üzerinde çalışılması gereken konular. Zaten özellikle sanıyorum kazı çalışmalarının bir noktasında bunları artık teorik bilimsel verilere dönüştürmek için de kazı ekibi bir çalışma yapacak. İlk olarak hani 2006'da Der Spiegel dergisinde sanıyorum Göbekli Tepe ile ilgili detaylı bir yazı çıktı. Ondan sonra dünyada ses getirdi. Yani biz de çok son dönemlerde işte UNESCO,
yeni UNESCO'dan sonra
biraz daha ses getirdi duydum. Ama hatta 94'lü yıllardan beri, yani Klaus Schmidt'in kazıya başladığından beri dünyada Göbekli Tepe yerini aldı, arkeoloji dünyasına ses getirmeye başladı. Çok önemli olduğu söylendi. Bizde çok yeni. Hani biz maalesef
çok
sahip çıkmıyoruz. O yüzden de hani açıkçası mesela orada toprağın sahibi olanlar ilk başta izin bile vermek istememişler. Toprak bizim toprağımız hani diye.
Değil mi?
Sonra sana da faydası olacak. Hani hem ülkeye katkısı olacak hem dünya tarihine katkısı olacak diye önemi anlatıldıktan sonra izin vermişler. Yani sonuçta toprak birisine ait ama orada dünyanın kültürü yatıyor. Yani çok ciddi bir şey yatıyor. Dolayısıyla gerçekten dünya mirasına, dünya kültürünü, dünya tarihine yapacak katkın belki de ileride çok daha fazla olacak. Şu an bile inanılmaz önemli bulgular var. O yüzden bence hep beraber sahip çıkalım, daha fazla bilelim. Bu son dönemde özellikle korumaya da yönelik çalışmalar yapılıyor. Yani en azından açığa çıkmış olan yerlerin korunmasına yönelik, doğa şartlarından ve insanlardan tabii korunmasına yönelik.
Belki çünkü, de en önemlisi insanlardan korumak.
Yani ilk çıkarılanlardan bir kısmı mesela çalınmış. Yani hemen çıkarılır çıkarılmaz çalınmış. O yüzden hani bu da, çünkü aynı zamanda bu tür yerler keşfedildikçe antika avcılarının maalesef hazine avcılarının da hedefi haline geliyor. O yüzden
ya da belki yurt dışına kaçırmak.
Evet, o yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Daha neler neler, ne sırlar var orada. Hepimizi bekliyor sürprizler diye düşünüyorum. Ben çok heyecanla bekliyorum gerçekten Göbekli Tepe.
Siz anlattıktan sonra gerçekten ben de çok heyecanlandım. Dediğiniz gibi hani bu UNESCO 2018'de Dünya Miras Listesi'ni aldıktan sonra evet biz de daha da bu konuya ilgilenmeye başladık. Şu anda kazılar devam ediyor. Yine Alman ekip tarafından devam ediyor.
Bir de hani buradaki insanlar belli bir süreden sonra burayı terk etmişler. Bilinçli olarak burayı kapatmışlar. Mesela terk ettiler. Nereye gittiler? Neden terk ettiler?
Niye böyle üstünü kapattılar?
Yani hani mesela bunlar da henüz daha açığa kavuşmamış. Durumlar. O yüzden gerçekten dediğim gibi belki de yakın çevresinde yani birkaç kazı alanı daha var. Henüz daha oralarda kazılmadı. Belki kazıldığında bağlantılar ortaya çıkacak. Çok daha büyük bir yapının varlığı ortaya çıkacak. İlişkinin varlığı ortaya çıkacak. Çünkü şimdiye kadar Suriye'nin kuzeyindeki ve güneydeki bir takım başka şehirlerle bir bağlantısı olduğuna dair veriler bulundu. Bunlar daha netleşecek. Yani hangi bölgelere hitap ettiği Göbekli Tepe'nin, nerelerden insanların geldiği.
Şu anda yerleşim var mı tam Göbekli Tepe'nin çevresinde? Hani bilmeden önceki yerleşimlerden bahsediyorum, kazılar başlamadan önce.
Ha tabii. Köy yerleşimleri var çevresinde.
Ama evet. Onlar topraklarını vermişler ve şu an kazı devam ediyor. Bakalım. Ben de heyecanlandım şimdi değerli hocam size anlattıktan sonra. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla Anadolu'nun ilk yerleşim merkezlerinden olan Göbekli Tepe'yi konuştuk. Heyecanla devamını bekliyoruz.
Evet, Çatalhöyük'ü de anlatacağız inşallah.
İnşallah. Tarihi, çünkü ne kadar çok böyle dinlersek ve ne kadar öğrenmeye çalışırsak o kadar geçmişe dair izleri daha çok hissetmeye başlıyoruz. Evet. Bu anlamda da değerli hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle sevgili dinleyicilerimiz, geldik programımızın sonuna. Bugün Hayatın Sesleri'nden bu kadar ama yarın yine TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken canlı yayında huzurlarınızda olmak istiyoruz. Program
Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyoruz.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28 Bilecik 25 Yamamayı.
Ben buraya ısıya dayanıklı cam.
Uyarınca çok güzel.